Ayrım 21.
Ama onların da elini ayağını bağlamış durumda. Çocukları rehine olarak tutuyor elinde. Ben evden ayrıldıktan sonra annemle babamın torunlarını görmesine izin vermemiş. Telefonda bile konuşturmuyor. Şu dönemde bana arka çıkar ve yardım ederlerse torunlarını bir daha asla göremeyeceklerini söylemiş onlara. İkisinin de ödü kopuyor şimdi. Bana yardımcı olmaktan korkuyorlar. Seansın kalan bölümünde Justin'le Ernest terapinin geleceği üzerine konuştular. Ernest'e göre Justin'in bir seansı kaçırması ve geç gelmesi terapiye olan inancının azaldığını açıkça göstermekteydi. Justin de bunu doğruladı ve artık terapi masraflarını karşılayamayacağını açıkça belirtti. Ernest ise hayatı böyle allak bullak olmuşken terapiyi kesmesinin sakıncalarından bahsederek Justin mali açıdan düze çıkana kadar ödemeleri erteleyebileceklerini söyledi. Ama yeni topladığı özgüveniyle caka satan Justin ona katılmıyordu. Çünkü mali açıdan daha senelerce düze çıkamayabilirdi. Ta ki anasıyla babası ölene kadar. Hem Laura diyordu ki ve Justin de katılıyordu ki yeni hayatlarına ağır bir borçla başlamak hiç iyi bir fikir değildi. Ama sadece para değildi mesele. Justin artık terapiye ihtiyaç duymadığını söyledi Ernest'e. Laura ile konuşmak ihtiyaç duyduğu yardımı sağlıyordu. Ernest bundan hiç hoşlanmadı. Ama Marshall'ın söylediklerini, Justin'in başkaldırısının gerçek bir ilerleme işareti olduğu yolundaki sözlerini hatırlayınca öfkesi diner gibi oldu. Justin'in terapiye son verme kararını kabul etti. Ama böyle birdenbire terapiyi bırakmaması gerektiği konusunda nazik biçimde uyardı onu. Justin ise Nuh diyor peygamber demiyordu. Yine de sonunda iki seans daha gelmeyi kabul etti. Terapistlerin çoğu iki hasta arasında 10 dakikalık bir süre bırakır. Ernest ise öyle yapmazdı. Bunu yapamayacak kadar disiplinsizdi. Zaten çoğu zaman seansa geç başlar ya da 50 dakikalık süreyi aşardı. Bu işe başladı başlayalı seanslar arasında 15-20 dakikalık zaman bırakıyor ve hastalarına 9-10, 11-20, 2-50 gibi acayip saatlerde randevu veriyordu. Bu aykırı uygulamayı Marshall'dan saklıyordu haliyle. Marshall duysa hemen sınırları koruma konusundaki yeteneksizliğini eleştirmeye başlardı. Ernest iki hasta arasındaki zamanı genellikle hasta defterine not düşmek veya son kitap projesi için faydalı olabilecek fikirleri bir yere yazmakla geçirirdi. Ama Justin gittikten sonra not falan düşmedi. Sessizce oturup Justin'in terapiye son verme kararı üzerinde düşündü. Tamamlanmış bir bitiş değildi ki bu. Gerçi Justin'e yardımı dokunduğunu biliyordu Ernest. Ama yeterince ileri gitmesini sağlayamamıştı. Üstelik Justin'in sağladığı bu ilerlemeyi tümüyle Laura'ya bağlaması çok sinir bozucuydu tabii. Ama bir şekilde bu artık pek de umurunda değildi Ernest'in. Gözetim terapisti böyle duyguları hafifletmesini öğretmişti ona. Marshall'a bunu kesinlikle söylemeliydi. Marshall gibi kendine güveni eksiksiz olan insanlar gönül okşayıcı laflar duymazdı pek. Çoğu kimse onların hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını zannederdi. Ama Ernest onun da birilerinden karşılık görmeye ihtiyacı olduğunu seziyordu. Justin'i daha ileri götüremediği için hayıflansa da terapi bitti diye üzülmüyordu Ernest. 5 yıl yeterliydi işte. Kronik hastalarla çalışmak ona göre değildi. Bir serüvenciydi o. Hastalar artık yeni ayak basılmamış topraklara açılma hevesini kaybettiler mi? Ernest de onlara olan ilgisini kaybediyordu. Justin'de ise kâşif ruhundan eser yoktu. Evet, nihayet zincirlerini kırmış ve o cehennem gibi evlilikten kurtulmuştu. Ama Ernest'e kalırsa Justin'in pek bir katkısı yoktu bu atılımda. Bu atılımı gerçekleştiren Justin değildi. Yepyeni bir varlıktı. Justin, Laura. Laura ortadan kalktığında ki hiç kuşkusuz kalkacaktı, Justin'in yine o eski Justin olarak kalacağını düşünüyordu Ernest. 11. Aynı gün öğleden sonra Ernest, Carolyn Leftman ikinci seansa gelmeden önce hızlı hızlı bazı klinik notlar karalıyordu. Uzun bir gün olmuştu ama yorgun değildi. İyi terapi daima canlandırırdı onu. Hem şu ana kadar da doyurucu bir gün geçirmiş olduğunu düşünüyordu. Hiç değilse 5 hastasından 4'üyle yaptığı seanslar doyurucu olmuştu. 5. hasta Brett, her zamanki gibi zamanını bütün bir hafta boyunca yaptıklarını ayrıntılarıyla anlatarak geçirmişti. Yapı olarak terapiden yararlanmayı beceremeyen böyle birçok hasta vardı. Brett'e daha derinlere inebilmesi için yol gösterme konusunda bütün çabaları boşa çıkan Ernest, başka bir yaklaşımın, mesela davranış terapisinin, kronik anksiyete ve hayatını altüst eden ertelemecilik huyuyla başa çıkabilmede Brett'e daha çok yardım sağlayacağını öne sürer olmuştu artık. Ama ne zaman bu konuya girse, Brett bu terapiden ne kadar çok fayda sağladığını, panik ataklarının nasıl yatıştığını, Ernest'le yaptıkları çalışmaya ne kadar çok değer verdiğini anlata anlata bitiremiyordu. Ernest ise Brett'in anksiyetesini baskı altında tutmakla yetinemiyordu artık. Justin'le olduğu gibi Brett'le de giderek sabırsızlaşmıştı. Ernest'in iyi terapi çalışmasına ilişkin kriterleri değişmişti. Artık ancak hasta kendini açığa vurursa, riske girerse, aşama kaydederse ve hepsinden önemlisi ilişki ortamı, yani hasta ile terapist arasındaki mesafe üzerinde odaklanıp bu alanı keşfe çıkarsa memnun kalıyordu terapiden. Son gözetim seanslarında Marshall, ilişki ortamı üzerine odaklanmayı yeni bir şey zannetme gibi bir haddini bilmezlik sergilediği için çıkışmıştı Ernest'e. 80 yıldır analistler aktarım üzerinde hastanın terapisine yönelik akıl dışı duyguları üzerinde odaklanıp neredeyse mikroskopla inceliyorlardı bu süreci. Ama Ernest yılmadı. Terapide hasta-doktor ilişkisini konu alan ilişki ortamı, terapide sahiciliğin savunucusu adlı bir makale hazırlamak üzere notlar almayı sürdürdü. Marshall ne derse desin aktarım, yani gerçek dışı, çarpıtılmış ilişki üzerinde değil, kendisiyle hasta arasındaki sahici, gerçek ilişki üzerinde odaklanarak terapiye yeni bir şeyler getirdiğine inanıyordu o. Ernest'in giderek gelişen yaklaşımı, hastaları karşısında kendini daha fazla açığa vurmasını gerektirmekteydi. Hastayla birlikte aralarındaki gerçek ilişki üzerinde odaklanmalıydılar. Yani muayenehanedeki biz üzerine. Terapi çalışmasının birbirini anlamaya, ilişkiyi kısıtlayan bütün engelleri ortadan kaldırmaya dayandığını düşünüyordu o zamandır. Ernest'in Carolyn Leftman karşısında radikal bir şekilde giriştiği kendini aşma çabası, bu yeni terapi yaklaşımının evriminde mantıksal olarak artık gelinmesi gereken aşamaydı yalnızca. Bugünkü çalışmalarının Ernest'e kazandırdıkları manevi tatminin de ötesindeydi. Özel bir armağan almıştı. Hastaları tüyler ürpertici iki rüya anlatmışlardı ona ve ölüm korkusuyla ilgili yeni kitabında kullanmasına da izin vermişlerdi. Carol'ın gelene kadar daha 5 dakikası vardı. Rüyaları kaydetmek için bilgisayarını açtı Ernest. İlki çok kısaydı. Muayenehanendeki randevuma geldim. Sen yokmuşsun. Etrafa bakınınca senin hasır şapkanın şapkalıkta durduğunu gördüm. İçi örümcek ağlarıyla doluydu. Korkunç bir hüzün dalgası çöktü üstüme. Rüyayı gören hastası Madeline göğüs kanseriydi ve kanserin omurgasına yayıldığını yeni öğrenmişti. Madeline'in rüyasında ölümü hedef şaşırmıştı. Ölüm ve yok oluşla karşı karşıya bulunan hasta değil, terapisttir. Terapist geride bir tek örümcek ağ kaplı şapkasını bırakarak yok olmuştur. Yahut diye düşündü Ernest, belki de rüya Madeline'in dünyayı kaybetme duygusunu yansıtıyordur. Her türlü nesnel gerçekliğin suretinden, şeklinden, anlamından sorumlu olan onun kendi bilinci ise, yani kişisel olarak anlamlandırdığı kendi dünyasıysa, bilinci yok olunca her şey yok olacaktır. Ernest ölmek üzere olan hastalarla çalışmaya alışıktı. Ama bu özel durum, sevgili Panama şapkasını örümcek ağ bürümesi, tüylerini diken diken etmişti. Öteki rüyayı görense 64 yaşında Matt adlı bir hekimdi. Big Sur kıyısında yüksek kayalıkların dibinde yürüyüşe çıkmıştım ve Pasifik'e dökülen küçük bir akarsuyun başına geldim. Yaklaştıkça hayretle gördüm ki ırmak okyanustan geriye doğru akıyordu. Akışı tersti yani. Sonra babama benzeyen beli bükük bir ihtiyar gördüm. Bir akarsu mağarasının önünde tek başına duruyordu. Üzüntülü bir hali vardı. Aşağı inen yol olmadığı için yanına varamadım. Irmağın akışı boyunca yukarıdan yürümeye devam ettim. Az sonra başka bir adama rastladım. Onun beli daha fazla bükülmüştü. Belki de dedemdi. Ama onun da yanına gidemedim. Sonra bir huzursuzluk ve tatminsizlik duygusuyla uyandım. Matt'in en büyük korkusu ölümün kendisi değil, bir başına ölmekti. Kronik bir alkolik olan babası birkaç ay önce ölmüştü. Ve her ne kadar uzun zamandır çatışmalı bir ilişkileri olmuşsa da babasını ölürken yalnız bıraktığı için kendini affedemiyordu Matt. Kendi yazgısının da ailedeki diğer bütün erkekler gibi yapayalnız, evsiz barksız ölmek olduğunu düşünerek korkuya kapılıyordu. Çoğu zaman gecenin bir yarısı bu endişeye yenik düştüğünde 8 yaşındaki oğlunun yatağının yanına oturup onun nefes alışlarını dinleyerek huzur bulurdu. İki çocuğuyla birlikte yüzerek okyanusa açılma, kıyıdan uzaklaşma hayalleri kurardı. Hayalinde çocukları dalgaların altında sonsuza dek kaybolmasına sevgiyle yardımcı oluyorlardı. Ama kendisi babasının da dedesinin de ölümünde yanlarında olmadığı için böyle çocuklara hak edip etmediğini düşünürdü hep. akışı ters bir ırmak. Beraberinde kozalakları ve kurumuş kahverengi meşe yapraklarını sürükleyerek bir tepeden yukarı doğru akan, okyanustan uzaklaşan bir ırmak. Ters yönde akarak çocukluğun altın çağına, ilk aile hayatına yeniden kavuşmaya giden ırmak. Zamanı tersine çevirmeyi, yaşlılık ve yok oluş yazgısından kaçış özlemini simgeleyen olağanüstü bir görsel imge. Ernest, bütün hastalarının içinde uyuyan sanatçıya hayranlık duyardı hep. Bilinç dışında, geceler ve yıllar boyu illüzyon şaheserleri ortaya koyan rüya yaratıcısının önünde hürmetle şapkasını çıkarmak isterdi. Duvarın öbür tarafındaki bekleme salonunda Carol da bir şeyler yazmaktaydı. Ernest'e ilk terapi seansına dair notlar, durup yazdıklarını yeniden okudu. İlk seans 12 Şubat 1995. Doktor Lash, laubalilik derecesinde samimi, münasebetsiz. İtirazlarıma rağmen ona Ernest demem için ısrar etti. İlk 30 saniyede daha odaya yeni giriyordum ki bana dokundu. Dirseğime. Çok hafifçe. Bana kağıt mendil verirken yine dokundu. Bu sefer elime. Önemli sorunlarımı içeren geçmiş hikayemi ve aile geçmişimi sordu. Daha ilk seansta cinsel suistimale dair bastırılmış anılarım olup olmadığını öğrenmek için beni zorladı. Kendi kişisel duygularını açtı. Yakınlaşmamızın önemli olduğunu söyledi. Ona kendisi hakkında sorular sormamı istedi. Kendisi hakkında her şeyi açıkça ortaya koyacağına söz verdi. Doktor Cook'la ilişkimi onayladığını belirtti. Seansı 10 dakika geç bitirdi. Vedalaşırken bana sarılmakta ısrarlı davrandı. Durumdan gayet memnundu. Bu notlar çok işe yarayacak diye düşündü. Nasıl bilmiyorum. Ama bir gün birisi, Justin mesleki suistimal gerekçesiyle açtığım davada beni temsil eden avukat, eyalet etik komitesi, çok ilgilenecek bu notlarla. Carol defterini kapattı. Şimdi artık Ernest'le yapacakları seansa vermesi gerekiyordu dikkatini. Son 24 saatte olanlardan sonra aklını toplayamıyordu. Dün eve geldiğinde Justin'in kapıya bir not iliştirmiş olduğunu görmüştü. Eşyamı almaya geldim. Arka kapı zorlanarak açılmış ve Justin, Carol'ın henüz yakıp yıkmaya fırsat bulamadığı her şeyi almıştı. Tenis raketleri, giysiler, tuvalet malzemesi, ayakkabılar, kitaplar, üstelik ortak mülkiyetlerinde olan bazı şeylerdi. Kitaplar, fotoğraf makinesi, dürbün, portatif CD çalar, CD koleksiyonlarının büyük bölümü ve birkaç çanak çömlek, tabak, bardak. Hatta Carol'ın sandığının da kilidini kırıp bilgisayarını almıştı. Cinnet geçiren Carol, Justin'in ana babasını arayarak oğullarını hapse attıracağını ve o kanunsuz herife en ufak bir yardımda bulunurlarsa yerlerinin hemen onun yanındaki hücre olacağını söyledi. Norma ile Heather'ı araması işe yaramadı. Hatta işleri daha da bozdu. Norma'nın aklı kendi evliliğindeki krizdeydi. Heather ise o sinir bozucu nazik üslubuyla Justin'in kendi eşyasını almaya hakkı olduğunu hatırlattı ona. Haneye tecavüz davası açılamazdı. Orası onun kendi eviydi. Ve Carol'ın da yasal olarak kilit değiştirmeye veya elinde mahkeme emri olmaksızın onu eve sokmamaya hakkı yoktu. Carol da biliyordu Heather'ın haklı olduğunu. Justin'i eve girmekten men edecek bir mahkeme emri çıkarttıramamıştı. Çünkü asla, en uçuk rüyalarında bile asla onun böyle bir şey yapabileceği gelmemişti aklına. Evden eşya alınması yetmiyormuş gibi bir de sabah giyinirken gördü ki o aşağılık dürzü Carol'ın bütün donlarını bir güzel kesmiş. Donları onun kestiği konusunda en ufak bir şüphe olamazdı. Çünkü Justin her donun üstüne Carol'ın orta yerinden biçip tekrar gardıroba tıktığı kravatlardan bir parça bırakmıştı. Afallamıştı Carol. Bu Justin değildi. Onun tanıdığı Justin değildi. Hayır, Justin hayatta yapamazdı böyle bir şey. Bunu yapacak yürek yoktu onda. Hayal gücü de yoktu. Ancak bir şekilde yapmış olabilirdi. Ancak bir kişi bu işi tezgahlamış olabilirdi. Ernest Lash. Başını kaldırdığında etiyle kemiğiyle gördü onu. İşte orada. Koca kafasını sallayarak Carol'ı selamlıyor, odasına davet ediyordu. Büyük bir kararlılıkla her ne pahasına olursa olsun diye düşündü Carol. Ne kadar uzun sürerse sürsün, ne yapmam gerekirse gereksin, seni bu meslekten ihraç ettireceğim orospu çocuğu. Evet dedi Ernest, ikisi de yerlerine oturduktan sonra. Bugünkü önemli konular neler? Birçok şey. Kafamı toplamak için bir dakikaya ihtiyacım var. Niye bu kadar sinirli olduğumu ben de tam bilmiyorum. Evet, bugün içinde çok fazla şeyin olup bittiğini ben de yüzünden görebiliyorum. Aman ne zekisin, ne zekisin Deus dedi Carol içinden. Ama seni okumak çok zor Carol'ın diye devam etti Ernest. Belki bir parça kafası karışık, bir parça üzgün. Ralph, ölen terapistim. 4 temel duygu olduğunu söylerdi. Evet diye hemen atıldı Ernest. 4K, yani kötü, kızgın, keyifli ve kederli. İyi bir hatırlatıcı ipucudur. İyi bir hatırlatıcı ipuca. Bunlar tam çete ya. Al birini vur öbürüne diye düşündü Carol. Lanet herifler sizi. Hepiniz aynı bokun soyusunuz. Galiba hepsinden biraz hissediyorum Ernest. Nasıl yani Carol'ın? Hayatımdaki kötü tecrübeleri düşündükçe kızgınlık duyuyorum. Daha önce konuştuğumuz şeyler işte. Özellikle abim ve babamla ilgili olanlar. Kısılıp kaldığım şu tuzağa, kocamın ölümünü beklemekte olduğumu düşündükçe kötü hissediyorum. Kaygı duyuyorum. Kederse, evet, kötü bir evlilikle ziyan olan yıllarım içinde kederleniyorum galiba. Peki keyif? O kolay. Seni ve seni bulduğum için ne kadar şanslı olduğumu düşündükçe keyifleniyorum. Bu haftayı çıkarabilmemi sağlayan başlıca şey seni düşünmekti. Ve bugün seninle görüşeceğimi düşünmek. Bunu daha ayrıntılı anlatabilir misin? Carol kucağında duran çantasını alıp yere koydu. Ve uzun bacaklarını zarif bir hareketle birbirinin üstüne attı. Korkarım yüzüm kızaracak şimdi. Sustu ve ağır başlı bir edayla bir süre düşündü. Mükemmel ama ağır ol Carol. Ağır ağır ilerle. Dürüst olmak gerekirse bütün hafta seni hayal ettim durdum. Yani cinsel fantaziler kurdum demek istiyorum. Gerçi kadın hastalarının seni çekici bulmasına herhalde alışkınsındır. Carol'ın kendisiyle ilgili hayaller, muhtemelen mastürbasyon fantazileri kurduğunu düşünmek Ernest'i allak bullak etmişti. Ne cevap vereceğini, nasıl edip de dürüst bir cevap bulacağını düşündü. Buna alışık değil misin Ernest? Sana sorular sormamı istemiştim. Carol'ın, sorduğun soruda beni rahatsız eden bir şey var. Bunun nedenini bulmaya çalışıyorum. Galiba nedeni burada. Aramızda olan bitenin standart bir şey, öngörülebilir bir şey olduğu varsayımına dayanması. Pek anlayamadım. Bak, ben seni kimseyle kıyaslamıyorum. Senin yaşantını da. Seninle aramızdaki ilişkiyi de. Bu yüzden bir şeyin hep aynı olduğu varsayımına dayanan bir soru yersiz görünüyor bana. Carol hülyalı hülyalı bakıyordu. Ernest ise kendi sözlerini pek beğenmişti. Müthiş bir cevap. Bunu aklımda tutmaya çalışayım. İlişki ortamı ile ilgili makaleme cuk oturacak bu. Ancak Ernest seansı şahsi olmayan, soyut bir ortama sürüklediğinin de farkındaydı. Ve hemen bu duruma müdahale etti. Yalnız Carol'ın, asıl sorudan uzaklaşmış oldun. Şeyi soruyordun. Seni çekici bulmam karşısında neler hissettiğini soruyordum diye cevapladı Carol. Geçtiğimiz hafta o kadar düşündüm ki seni. Terapist ve hasta olarak değil de, ne bileyim bir şekilde, belki kitap evlerindeki söyleşilerinden birinde, bir kadın ve bir erkek olarak karşılaşmış olsaydık ne olurdu diye düşündüm. Biliyorum bunu anlatmam gerekiyor ama çok zor, çok utanıyorum. Belki bunu itici bulacaksın. Daha doğrusu beni. Şahsen ben kendimi itici buluyorum. Çok çok iyi dedi Carol kendi kendine. Vay be, bu işi biliyorum ben. Pekala Carol. Sorularını dürüstçe cevaplayacağıma söz vermiştim. Açıkçası bir kadının ve şunu eklemeliyim ki son derece güzel bir kadının beni çekici bulması çok hoş bir şey. Çoğu insan gibi benim de fiziksel görünümümle ilgili kuşkularım var. Ernest sustu. Kalbim duracak sanki. İlk defa bir hastaya bu kadar kişisel bir şey söylüyorum. Onu güzel bulduğumu söylemek hoşuma gitti. Heyecanlandırdı beni. Hataydı belki de. Fazla ayartıcı oldu. Bir de kendini hala itici buluyor. Güzel bir kadın olduğunun farkında değil. Görünümü hakkında olumlayıcı bir şeyler söylesem, gerçeği görmesini sağlayacak bir şeyler. Carol'ın ise içi içine sığmıyordu. Haftalarda ilk kez bu kadar sevinmişti. Son derece güzel bir kadın. Bitti bu iş. Ralph Cook da tam böyle demişti. İlk hamlesi buydu. Ve o iğrenç doktor Zweizang. Kelimesi kelimesine aynı şeyi söylemişti. Şükür ki o zaman artık aklım başıma gelmişti de herife bok torbası deyip yürüdüm gittim muayenehanesinden. Ama herhalde ikisi de hala kurbanlarını aynı yolla ağa düşürüyorlardır. Ah bugünkü aklım olsaydı da delil toplayıp canlarını okusaydım o puştların. Ama artık bunun acısını çıkartabilirim. Keşke çantama bir teyp koysaymışım. Neyse bir dahaki sefere. Herifin bu kadar çabuk yavşamaya başlayacağı aklıma gelmezdi ki. Ancak diye sözüne devam etti Ernest. Tam anlamıyla dürüst olmak gerekirse sözlerinin benim şahsımla çok da ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Sözlerim benimle de biraz ilgili olabilir ama bu tepkinin büyük bölümü bana yönelik değil. Üstlenmiş olduğum role yönelik. Carol afallamıştı. Ne demek istiyorsun? Birkaç adım geri gidelim. Olaylara soğukkanlılıkla bakalım bir. Çok kötü şeyler yaşamışsın. Her şeyi içine atıp kimseyle tek bir şey paylaşmamışsın. Hayatındaki erkeklerin hepsiyle ilişkin arka arkaya felaketle sonuçlanmış. Babanla, abinle, kocanla ve Rusty'di değil mi? Lisedeki erkek arkadaşın. Sana mutluluk vermiş yegane erkek olan eski terapistin de ölerek yalnız bırakmış seni. Sonra bana geldin ve hayatında ilk kez riske girerek benimle her şeyini paylaştın. Bütün bunları göz önünde bulundurunca Carol'ın, bana karşı kuvvetli duygular geliştirmende şaşılacak bir şey var mı ki? Bence hiç yok. Mesele ben değilim. Üstlendiğim rol derken bunu kastediyorum işte. Doktor Cook'a karşı beslediğin kuvvetli duygular için de aynısı geçerli. Bu duyguların bir kısmının bana miras kalması şaşırtıcı değil. Yani o duyguları bana aktardığını anlatmaya çalışıyorum. Bu son söylediğine katılıyorum Ernest. Ben sana da Doktor Cook'a karşı hissettiklerimin aynısını hissetmeye başlıyorum. Kısa bir sessizlik. Carol gözlerini Ernest'e dikmişti. Marshall olsa sabredip Carol'ın gözlerini üzerinden çekmesini beklerdi. Ama Ernest değil. Keyifli üzerine konuştuk dedi Ernest. Ve burada sergilediğin dürüstlüğü takdirle karşılıyorum. Diğer üç duyguya da bir göz atabilir miyiz? Evet, geçmişte. Özellikle hayatına giren erkeklerle yaşamış oldukların için kızgın kelimesini kullanmıştın. Kocanla ilişkinde kendini kapana kısılmış hissettiğin için kötüydün. Seni kederli yapansa şeydi, neydi hatırlatsana Carol'ın. Carol kıpkırmızı oldu. Kendi hikayesini unutmuştu. Ne söylediğimi unuttum. Sinirlerim o kadar gergin ki dikkatimi toparlayamıyorum. Bu böyle olmayacak diye düşündü. Rolümü sürdürmem lazım. Bu aksamaların önüne geçmenin tek bir yolu var. Kendimle ilgili konularda dürüst olmak. Justin'le bağlantısı olanlar dışında tabii. Ha, hatırladım dedi Ernest. Hayatında birikmiş olan pişmanlıklarından ötürü kederliydi. Galiba şöyle demiştin. Boşa harcanmış yıllar. Bak Carol'ın, 4K dediğimiz bu hatırlatıcı fazlasıyla basitleştirilmiş bir şeydir. Senin zeki bir kadın olduğun açık ve zekana haksızlık etmekten çekiniyorum. Yine de bugün işe yaradı bu. Bu dört duygunun her biriyle ilişkili olan konuların birer çekirdek oluşturduğu ortada. Şimdi bunların izini sürelim. Carol başıyla onayladı. Ernest'in onun çekiciliği hakkında ettiği sözlerden bu kadar çabuk uzaklaşmış oldukları için hüsrana uğramıştı. Sabırlı ol diye hatırlattı kendi kendine. Ralph Cook'u hatırla. Bunların iş görme tarzı böyle. Önce güvenini kazanıyorlar, sonra seni tamamen kendilerine bağımlı, kendilerini de tamamen vazgeçilmez hale getiriyorlar. İşte ancak ondan sonra harekete geçerler. Bu mizansenin dışına çıkmanın hiç yolu yok. Birkaç hafta zaman tanı ona. Onun temposunda ilerlemek zorundayız. Nereden başlayalım diye sordu Ernest. Kederli dedi Carol'ın. Tahammül edemediğim bir adamla onca yıl geçirmiş olduğumu düşününce kederli hissediyorum kendimi. 9 yıl dedi Ernest. İnsan hayatında uzun bir süre. Çok uzun bir süre. Keşke geri alabilseydim. Carol'ın bu 9 yılı niye verdiğini bulmaya çalışalım. Geçmişte başka terapistlerle birlikte o kadar çok eşeledim ki bunu. Hiçbir yararı olmadı. Geçmişe bakmakla benim bugünkü durumumda şu yaşadığım ikilemden uzaklaşmış olmaz mıyız? Güzel bir soru Carol. Bana güven. Benim derdim eşelemek değil. Yine de geçmiş bugünkü bilincinin bir parçasıdır. Şimdiki zamanı hangi gözlükle görüyorsan işte o gözlüğü şekillendirmiş olan geçmişindir. Seni tam anlamıyla tanımak için senin gördüklerini benim de görebilmem lazım. Ayrıca geçmişte kararlarını nasıl verdiğini öğrenmek istiyorum. Böylece gelecekte daha iyi kararlar vermene yardımcı olabiliriz. Carol kafasını salladı.